Ayrım 21, Yanlış Yol, Hemingway Mankell, sayfa 263, 19. bölüm. Saatin akreple yer kovanı karanlıkta iç içe geçmiş iki yılana benziyordu. 28 Haziran Salı akşamı saat 7:10 geçiyordu. Birkaç saat sonra İsveç-Brezilya maçı başlayacaktı. Bu da onun planının bir parçasıydı. Herkes pür dikkat televizyon izleyecekti. Hiç kimse yaz gecesinde dışarıda ne olup bittiğini düşünmeyecekti. Çıplak ayaklarının altındaki zemin serindi. O sabah erkenden ayna önüne geçmişti. Büyük değişimini saatler önce tamamlamıştı. Bu kez sağ yanağındaki deseni değiştirmişti. Neredeyse siyah gibi duran lacivertle yuvarlak bir desen çizmişti. Oysa daha önceleri kan kırmızısı kullanmıştı. Bu koyu renkli yüzünde daha ürkütücü bir ifade oluşmuştu. Son fırçayı da masanın üstüne bırakarak o akşam kendisini bekleyen görevini düşündü. Bu kız kardeşi için yapabileceği en büyük fedakarlıktı. Bu durum hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bir an için çevresini saran kötü güçlerin kazanacağını düşünerek paniğe kapılmıştı. Stratejisini saptamak için tüm geceyi kız kardeşinin penceresinin altında geçirmek zorunda kalmıştı. Daha önce gömdüğü iki kafa derisinin yanında oturmuş ve topraktan gelecek gücün bedeninden içeri girmesini beklemişti. El fenerinin solgun ışığında kız kardeşinin verdiği kutsal kitabı okumuş ve hiçbir şeyin kendisini işinden alıkoyamayacağını anlamıştı. Son kurban kötü bir adam olan babaları olmalıydı. O akşam kaderiyle karşı karşıya gelecek adam aniden ülkeden ayrılmış ve sonucun değişmesi gerekmişti. Göğsünün içinde atan Geronimo'nun yüreğinin sesini dinledi. Yüreğin atışları geçmişten gelen işaretler gibiydi. Bu atışlar bir mesaj iletiyordu. En önemlisi bu kutsal görevden kaçmamaktı. Ayaklarının altındaki toprak üçüncü ödül için ağlıyordu. Üçüncü adamın yurt dışından dönmesini beklemesi gerekecekti. Babaları onun yerini almalıydı. Ayna önünde oturup büyük değişimini tamamlarken gün boyunca babasıyla karşılaşmayı sabırsızlıkla beklemişti. Bu görev beraberinde bir dizi özel hazırlığı da getiriyordu. Sabahın erken saatlerinde bodrumdaki odanın kapısını kilitlemiş ve aletlerini hazırlamaya başlamıştı. Bir zamanlar babasının kendisine doğum günü armağanı olarak verdiği oyuncak baltaya yeni bir bıçak takması neredeyse iki saatini almıştı. O günlerde 7 yaşındaydı. Bir gün bu baltayı kendisine veren adama karşı kullanacağının hayalini kurduğu günleri hala hatırlıyordu. İşte şimdi o gün gelmişti. Darbesini indirdiğinde baltanın plastik sapı kırılmasın diye buz hokeyi oyuncularının sopalarında kullandıkları özel bir bantla sağlamlaştırmıştı. Buna ne ad verdiklerini bilmiyorsun. Bu odun kesmek için kullanılan sıradan bir balta değil. Bu Kızılderililerin kullandığı savaş baltası. Babasının yıllar önce kendisine baltayı armağan olarak verdiği günü bir kez daha düşündü. O günlerde bu bir Asya ülkesinde imal edilmiş anlamsız, sıradan bir oyuncaktı. Oysa şimdi ucundaki keskin bıçağı da gerçek bir baltaya dönüşmüştü. Saatin 8:30 olmasını bekledi. Planını son bir kez daha gözden geçirdi. Ellerine baktı, titremiyorlardı. Her şey denetim altındaydı. Son iki günden beri sürdürdüğü hazırlıklar her şeyin yolunda gideceğini garanti eder gibiydi. Silahlarını topladı, şişeyi mendile sardı, ipi de sırt çantasına yerleştirdi. Sonra kaskını başına geçirerek ışıkları söndürdü ve odadan çıktı. Sokağa çıkınca başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Hava bulutluydu, belki de yağmur yağacaktı. Geçen gün çaldığı mobilete atlayarak Malmö'nün merkezine doğru yola koyuldu. Tren istasyonundaki telefon kulübelerinden birine girdi. Aslında köşedeki bu kulübeyi birkaç gün önceden gözüne kestirmişti. Kulübenin camına olmayan bir gençlik kulübündeki uyduruk bir konsere ilişkin bir kağıt yapıştırılmıştı. Etrafta kimseler yoktu. Kaskını çıkardı, telefon kartını yerleştirerek numarayı çevirdi. Sol elinde ağzını kapatan bir bez parçası vardı. Saat 9'a 7 vardı. Telefon çalarken bekledi. Ne söyleyeceğini çok iyi bildiğinden son derece sakindi. Babası telefonu açtı. Hoover onun tedirginliğini hissediyordu. Bu da onun içmeye başladığının ve rahatsız edilmek istemediğinin işaretiydi.
''Ben Peter'' dedi. ''Ben de seni ilgilendirecek bir şey var.''
''Nedir?'' diye sordu babası tedirgin bir sesle. Ama arayanın Peter olduğuna inanmıştı. En önemlisi sorun aşılmıştı.
''Pul, yarım milyon değerinde.''
Babası duraksadı.
''Emin misin?''
''En az yarım milyon, belki daha fazla da eder.''
''Biraz yüksek sesle konuş, iyi duyamıyorum.''
''Hatlar kötü olmalı.''
''Bu pulları nereden buldun?''
''Limham'daki bir evden.'' Babasının tedirginliği azalmıştı, ilgilenmişti. Hoover pulları seçmişti çünkü babası uzun yıllar üzerinde çalıştı. Pul koleksiyonunu ondan almış ve satmıştı.
''Yarına kadar bekleyemez mi? Brezilya maçı biraz sonra başlayacak.''
''Yarın Danimarka'ya gidiyorum. Onları ya bu akşam alırsın ya da başka birine veririm.''
Hoover babasının başka birinin para kazanmasına izin vermeyeceğini biliyordu. Sakin bir şekilde bekledi. ''Peki, nereye geleyim?'' diye sordu babası.
''Limham'daki deniz kulübünün otoparkına.''
''Neden Malmö'de değilsin?''
''Pulların Limham'daki bir evde olduğunu söyledim, yoksa duymadın mı?''
''Peki, orada olacağım.'' dedi babası.
Hoover telefonu kapatarak kaskını başına geçirdi. Telefon kartını telefonun üstünde bıraktı. Limham'da gitmek için bir aydı zamanı olduğunun farkındaydı. Babası içmeye başlamadan önce soyunurdu ve hiçbir şeyi aceleye getirmezdi. Tembelliği açgözlülüğü kadar ünlüydü. Mobileti çalıştırdı ve Limham'la uzanan yola koyuldu. Deniz kulübünün dışındaki otoparkta yalnızca bir iki araba vardı. Mobileti çalıların arasına itti ve anahtarları da fırlatıp attı. Kaskını çıkardı, baltasını eline aldı. Cam şişeye bir zarar vermemek için kaskı özenle sırt çantasına yerleştirdi. Sonra da beklemeye başladı. Babası çalıntı malları dağıtırken kamyonetini otoparkın bir köşesine park ederdi. Şimdi de öyle yapacağını iyi biliyordu. Babası alışkanlıklarından vazgeçmezdi. Her zaman sarhoş olduğundan hareketleri ve yargısı zayıf olurdu. 20 dakika sonra kamyonetin sesini duydu. Tam da Hoover'ın beklediği gibi kamyonetini köşede durdurmuştu. Karanlığın içinde Hoover yalın ayak kamyonete doğru koştu. Babasının kamyonetin kapısını açtığını duyunca hiç zaman yitirmeden araca bindi. Tahmin ettiği gibi babası arkasını araca dönerek otoparka bakıyordu. Hoover baltayı havaya kaldırdı ve olanca gücüyle adamın kafasına indirdi. Bu en önemli noktaydı. Babasını hemen öldürmek istemiyordu. Yalnızca iri yarı olan babasını yere serecek darbeyi vurmak istiyordu. Babası hiç ses çıkarmadan yere düştü. Hoover babasının kendine gelebileceğini düşünerek baltalı eli havada bir süre daha bekledi. Sonra arabanın anahtarlarını alarak kamyonetin arka kapılarını açtı. Babasını sürükleyerek arka koltuğa bıraktı. Oldukça ağırdı ama buna da hazırlıklıydı. Babasının bedenini içeri sokması birkaç dakikasını almıştı. Sonra sırt çantasını alarak kamyonete binip tüm kapıları kilitledi. Aracın lambasını yakınca babasının hala baygın olduğunu gördü. Çantasındaki ipi çıkararak ellerini arkadan ayaklarını da koltuğa bağladı. Babasının ağzına bir tıkaç tıkadıktan sonra ışığı söndürdü. Direksiyona geçerek kamyoneti çalıştırdı. Birkaç yıl önce babası ona direksiyon dersleri vermişti. Hoover vitesin nerede olduğunu ve nasıl değiştirileceğini biliyordu. Kamyoneti otoparktan çıkardı ve arka sokaklardan birine saparak Malmö'ye doğru yola koyuldu. Yüzü boyalı olduğundan dikkat çekmek istemiyordu. E-65'e paralel bir yolda gittikten sonra doğuya saptı. Saat 10'a geliyordu. Brezilya maçı başlamak üzereydi. Yeri tesadüfen buldu. Kız kardeşi tarafından kendisine verilen bir dizi kutsal görevinin ilkini üst adın dışındaki kumsalda yerine getirdikten sonra polisin çalışmalarını izlemişti. Sonra da sahil yolu boyunca gitmiş ve ana yoldan görülmeyen küçük bir rıhtım görmüştü. Görür görmez de bunun uzun zamandan beri aradığı yer olduğunu hemen anlamıştı. Oraya ulaştığında saat 11'i geçiyordu. Kamyonetin farlarını söndürerek yoluna devam etti.
Babası hala baygındı ama ara sıra inliyordu. Babasını bağladı, ipi çözerek arabadan indirdi. Sonra da onu yüzüstü yere yatırarak kollarını ve bacaklarını rıhtımın kenarındaki demir zincirlere bağladı. Onu bu haliyle kurumaya bırakılmış bir hayvan postuna benzetti. Üstünde buruşuk bir pantolon vardı. Gömleğinin düğmeleri göbeğine kadar açıktı. Hoover uzanarak babasının çoraplarıyla ayakkabılarını çıkardı. Sonra sırt çantasını almak için kamyonete gitti. Hafif bir rüzgar çıkmıştı. Otoyolda trafik yoğun değildi. Dolayısıyla arabaların farları rıhtıma kadar uzanmıyordu. Sırt çantasını alıp babasının yanına yaklaşırken onun kendine gelmek üzere olduğunu gördü. Babası gözlerini iri iri açmış, nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Başını öne ve arkaya salladı, kollarıyla bacaklarını kurtarmak istedi ama sıkıca bağlanmıştı. Hoover bir köşeye gizlenmiş, gülümseyerek onu izliyordu. Babası artık bir insandan çok hayvana benziyordu. Onun için planladığı değişim sürecine girmişti, o bir hayvandı artık. Hoover gizlendiği köşeden çıkarak rıhtıma gitti. Babası gözlerini iri iri açarak ona baktı. Hoover babasının kendisini tanımadığını fark etti. Onun kendisine her baktığında yüreğinin derinliklerinde hissettiği o korku dolu anları düşündü. Artık ipler onun elindeydi, koşullar değişmişti. Korku ve dehşet yer değiştirmişti. Bu boyalı yüzün arkasındakinin öz oğlu olduğunu anlaması için yüzünü onun yüzüne iyice yaklaştırdı. Bu babasının göreceği son şeydi. Öldüğünde bile gözlerinin önünden gitmeyecek olan tek görüntü buydu. Hoover açtığı cam şişeyi arkasında tutuyordu. Sonra da hiç zaman yitirmeden şişenin içindeki kezzabı babasının sol gözüne döktü. Yaralı bir hayvan gibi kıvranan adam acıyla bağırdı. Hoover babasının kapalı olan sağ göz kapağını açarak geri kalan kezzabı da döktü. Sonra da ayağa kalkarak şişeyi denize fırlattı. Babası can havliyle çırpınıp duruyordu. Hoover ellerine baktı. Yalnızca parmakları biraz kıvrılmıştı. O kadar. Karşısında yatan canavarın tüm bedeni çırpınıyordu. Hoover sırt çantasındaki bıçağı çıkararak hayvanın kafa derisinden bir parça kesti. Kestiği deriyi gökyüzüne doğru kaldırdı. Sonra da baltasını alarak canavarın beynini dağıtacak son darbeyi indirdi. Bu görevde başarıyla sona ermişti. Kız kardeşi artık yaşama geri dönmek üzereydi. Saat sabahın birinde üstada döndü. Kent boşalmış gibiydi. Uzun süre doğru yapıp yapmadığını düşündü. Ama Geronimo'nun hızlı hızlı atan yüreği ona doğru yaptığını söyledi. Kumsalda yaz dönümü partisinin verildiği çiftlikte çalışan polisleri yakından izlemişti. Geronimo polislere meydan okumamasını söylemişti ona. Tren istasyonundan döndü, burayı daha önceden gözüne kestirmişti. Eski kanalizasyon borularını değiştirmek için çalışmalar yeni başlamıştı. Kazı yeri bir muşambayla örtülmüştü. Farları söndürdü ve camı açtı. Uzaklardan gelen bir sarhoşun narası duyuldu. Kamyonetten indi ve muşambanın yanına yaklaştı. Bir kez daha çevreye kulak verdi. Sokakta kimsecikler yoktu. Hızla kamyonetin kapısını açtı. Babasının cesedini sürükleyerek dışarı çıkarıp kazılan yere attı. Çukuru muşambayla örttükten sonra kamyonete binerek oradan hızla uzaklaştı. Sturup havaalanının dışındaki açık otoparka kamyoneti park ettiğinde saat 2:10 vardı. Bir şey unutup unutmadığına baktı. Kamyonetin içi kanlanmıştı. Ayaklarında da kan vardı. Neden olacağı tüm karmaşanın polisin kafasına nedenini karıştıracağını düşündü keyifle. İşte tam o sırada aklına bir şey geldi. Kamyonetin kapılarını kapadı, birden kıpırdamadan durdu. Ülkeden ayrılan adam geri dönmeyebilirdi. Bu da onun yerini başka birinin alması gerektiği anlamına gelir. Kumsalda ters dönmüş kayığın yanında gördüğü polis geldi aklına. Yaz dönümü partisinin verildiği çiftlik evinin dışında gördüğü polisleri hatırladı. Onlardan biri kız kardeşinin yeniden yaşama dönmesi için feda edilebilirdi. İçlerinden birini seçecekti. Polislerin adlarını öğrenecek, sonra da Geronimo'nun bir zamanlar yaptığı gibi bu adları küçük kağıt parçalarına yazarak içlerinden birini kurayla seçecekti. Ve şansın kendisi için seçtiği kişiyi öldürecekti.
kaskı başına geçirdi. Kendi mobiletini 2 gün önce sakladığı yere, sokak lambalarından birinin hemen yanına gitti. Mobileti lambanın direğine zincirle bağlamış, sonra da Malmö'ye dönmek için havaalanı otobüsüne binmişti. Babasının kafa derisini kız kardeşinin penceresinin altına gömdüğünde hava aydınlanmaya başlamıştı. Saat 4:30'da Rosengård'daki evinin kapısını açıyordu. Kıpırdamadan durarak çevreyi dinledi, sonra da erkek kardeşinin uyuduğu odadan içeri soktu başını. Evde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Annesinin yatağı boştu. Yine oturma odasındaki kanepede sızmış, ağzı açık uyuyordu. Kanepenin hemen yanındaki masadaysa yarısı boş bir şarap şişesi vardı. Annesini uyandırmamaya çalışarak battaniyeyi de üstünü örttü. Sonra banyoya giderek yüzündeki boyaları çıkardı. Soyunup yatağa girdiğinde saat 6 olmuştu. Sokaktan geçen bir adamın öksürdüğünü duydu. Kafası bomboştu. Başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 272.